Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Onunla başlayalım programımıza müsaadenizle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesi kararında bulundu. Kararını verdi. Bu karar tartışılıyor, konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Skandal bir karar olarak dile getirildi. Yaklaşık 50 kişinin, onlarca kişinin kanı eline bulaşmış biri olarak değerlendiriliyor Selahattin Demirtaş. Bu kararı yorumlarken tabii bir taraftan da %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'nin yıllarca hapiste süren o hayatı ve ona dair hiçbir şey söylenmemiş olması Avrupa cenahından bu ikircikli tavrı tekrar gündeme taşıyor. Bu konularda neler söylersiniz? Bununla başlayalım, buyurun.
Hayırlı akşamlar diliyorum bütün sevgili dinleyicilerimize. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği'nden farklı bir yapıdır. Hukuki bir yapılanmadır. Ve ülkeler de kendi istekleriyle buraya kendileri üye olurlar ve Türkiye'de bireysel başvuru hakkını uzunca bir süre, ta 1960 ihtilalinden sonra zaman zaman Nihat Erim döneminde gündeme gelmiştir. Turgut Özal rahmetli zamanında da bu bireysel başvuru kararı alınmıştır ve biz Türkiye ile ilgili bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ilk başvuru başörtüsü meselesiyle ilgiliydi, evet. Ve o zaman red kararı alınmıştı. Daha sonra şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın yasaklarının kalkmasıyla ilgili müracaat olmuştu. Şimdi olaya evrensel olarak baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin objektif bir karar alan bir yer olduğunu düşünürsek böyle bir yapıya ihtiyaç var deriz. Evet. Ancak bugüne kadarki alınan kararlara baktığımızda oraya sonuçta seçilen hakimler veya jüri üyeleri ülkelerin seçip gönderdiği ve Türkiye'nin de şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye kontenjanından hakim olması gereken kişiye soruyorlar mülakatta. FETÖ bir terör örgütü müdür? Evet, terör örgütüdür deyince adamı eliyorlar. Yani hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargıçlar heyeti Türkiye'de darbe yapan bu FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyor. Selahattin Demirtaş hadisesine gelince eğer olaya şöyle bakarsanız böyle karar verirsiniz. Evet. Yani sonuçta bir siyasetçidir bu. Bunun sözlerinden dolayı yargılamak, hapse atmak insan haklarına aykırıdır. Yani bu şeyle bakarsanız sonuçta bu Selahattin Demirtaş eline silah alıp kimseyi öldürmemiştir.
Evet.
Ama olayın bir de öbür yani bir yazı tarafı varsa bir tura tarafı vardır. Diğer taraftan bakınca bu kişinin serhildan yani ayaklanın
çağrısından
sonra insanlar, hatta o bir kurban bayramı arefesiydi. İnsanlar sokaklara döküldü. Yani kurban eti dağıtan
gencecik çocuklar
katledildi. Yani araçlar yakıldı. Etraf savaş meydanına döndü. Ve sadece bu emri veren bir en tepedeki bir nokta var. Biz şimdi sonuçta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ve dünyada konuşulan bu Kaşıkçı cinayetinde herkes neyi sorguluyor? Emri kim verdi? Sonuçta o serhildan ayaklanma emrini veren yüzlerce binlerce aracın, kamu aracının yakılmasına, onca insanın ölmesine, yaralanmasına sebep olan emri veren kişidir. Yani bu yönüyle yargılandı ve Türkiye'de ceza gördü. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kişinin siyasi düşüncelerinden dolayı sanki, yani ben de kişisel olarak bir kişi hangi düşüncede olursa olsun siyasi düşünce ve eylemlerinden dolayı kınanıp yargılanıp mahkum edilmemeli.
Evet.
Ancak bu kişinin sadece düşüncesi düşünce bağlamında değil eyleme dönüştürmüştür ve bu eylemin sonucunda da insanlar ölmüştür ve kamuya ait birçok gayrimenkul kamu binaları ve araçları yakılmıştır. Yani bu yakın bir tarihte biz bunu yaşadık, gördük. Hı-hı. Yani böyle tarihten olaylar değil, yani biz bunu bizzat gözümüzle gördük.
Evet.
Bütün bunlar. Bu nedenle Avrupa'nın sizin de başlangıçta belirttiğiniz gibi bütün kurumları veya Batı kurumlarının şöyle bir özelliği vardır. İşte Batı standartlarında demokrasi, Batı standartlarında bir işte hayat filan diyoruz ya. Bunların hepsi kendilerine dönük olduğu zaman bir standart vardır. İşte şu anda işte Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. İşte hepsi darbeci Sisi iş başında Suudi Veliaht Prensi'nin yaptığını görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde veyahut da Afrika'da hangi ülkede doğru dürüst insan hakkı var? Ama siz orada bir sömürü düzeni kurmuşsunuz ve o çarklar da size ve sizin lehinize işliyorsa oradaki insan hakları vesaire kimsenin umurunda olmuyor. Ancak orada dönen çarklar sizin lehinize değilse bu defa o kişiyi alaşağı etmek için önce diktatör diyorsunuz. Arkasından işte bir takım suçlar isnat edip iliştirip alaşağı edip ülkeyi kaos ve kargaşaya sürüklüyorsunuz. Aynı şey Gezi Parkı olaylarıyla ilgili de gündeme geldi geçtiğimiz haftalarda. Yani Kızıl Soros lakabıyla tanınan kişi ve ona bağlı akademisyenlerin işte içeri alınması, arkasında Soros'un olduğunun ortaya çıkması.
Evet.
Yani çünkü bu tür kitlesel eylemlerin mutlaka bir organizasyonu, finansal boyutu vesaire oluyor. Yani öyle parmağın şıklatınca yüzlerce, binlerce insan kendiliğinden sokağa dökülmüyor. İşte bu nedenle belki bunun ileriye dönük Türkiye'ye tazminatı vesaire olacaktır ama Türkiye'de dünyaya şu mesajı veriyor. Aynı şekilde bu birazdan belki konuşacağız Suriye olaylarında. Yani Türkiye diyor ki benim bekama, milli birliğime, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda ben demokrasi, insan hakları, Batı standartları, NATO, Avrupa Birliği veya el ne der? Yani biz tırnak içerisinde söyleyeyim, ailelerde olur ya bu, ya biz bunu yaparsak el ne der sözünü hiç de gündeme almayacağını Türkiye kalın çizgilerle bütün dünyaya deklare etmiş durumdadır. Bu konuda da şayet bir yaptırım gelecekse bunu da göğüslemeye hazırdır ve gereğini Türkiye yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin beka meselesidir. Yani herhangi bir sabıkalı bir suçluyu salıvermek hadisesi değildir. Sanki bir maçın rövanşını almak gibi olur.
Evet. Hocam bu arada son olarak birazdan ara vermemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsettiniz az önce bu Osman Kavala ile bağlantılı olarak akademisyenlere yönelik operasyon yapılmıştı. Buna yönelik Amerika'dan bir tepki geldi. Bu tepkiyi nasıl karşılamak gerekir?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyada adeta kendini la yus'el, yani sorgulanamaz, dokunulamaz görüyor. Yeri geldiğinde dünyanın jandarması olarak kırıyor, döküyor. Bazen de suret haktan görünüp insan hakları şampiyonu olmaya çalışıyor. Halbuki dünyadaki kan, gözyaşı, zulüm, ne kadar bu tür haksız, hukuksuz olaylar varsa eşelediğinizde altından CIA'nin, Amerika'nın bir kirli parmağının çıktığını görüyorsunuz. Şimdi bir de bu ta Osmanlı'nın son dönemlerinde, hatta Tanzimat'tan bu yana sanayi inkılabıyla birlikte dünyada işte basın, yayın, medya, işte gazeteci, akademisyen ve benzeri bazı meslek grupları adeta dokunulmazlar zümresi olmuş. Yani bir bakıyorsun normal bir lisans eğitim bile almamış. Yani bir lise mezunu ama işte sinema alanında bir işte sanatçı kendine kisvesi varsa o ülkenin en tepesindeki insanına, bütün insanlara hakaret etme
özgürlüğünü
kendini görüyor. Evet. Ve insanlara hakaret ediyor. Üst tepeden bakıyor. Siz ona bir şey söylediğinizde bu sanatçı.
Evet.
Bu gazeteci, bu akademisyen. Ben de akademisyenim. Yani benim akademisyen olmam bir başka insana hakaret etme, aşağılama hakkı ve yetkisi mi veriyor bize? Evet. İşte burada bir çarpıklık, bir sakatlık olduğunu söylemeliyiz. Bu Gezi Parkı olaylarında da şu anda geriye dönük sağlıklı bir araştırma, inceleme yapıldığında tapelerin çoğunun bu FETÖ elemanı, o günkü emniyet ve emniyet istihbaratındaki elemanlar tarafından silindiği. Fakat bu silinen tapelerin geriye dönük tekrar bazı teknolojik verilerle getirilmesinden sonra ayan beyan bu işin arkasında Kavala ve ona bağlı ekibin, daha da yukarıya baktığımızda Soros'un, daha da yukarıya baktığımızda işte büyük ailelerin, Rothschild'ların, Yahudi lobilerin, evangelistlerin, Siyonistlerin parmağın olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de kendilerine rağmen bir kişinin iktidarda olmasını istemiyorlar.
Peki,
kısaca olay bu.
Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi ara vermemiz gerekiyor. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair iddialar ve belirsizlik, nasıl bir belirsizlik? Emri kimin verdiğine dair belirsizlik devam ediyor. Cesedin nerede olduğuna dair belirsizlik devam ediyor. CIA raporu gündeme geldi ve tartışılıyor. Henüz Trump bunu kabul etmese de, böyle bir raporun olduğuna ya da kendisine böyle bir bilgi verildiğini kabul etmese de, CIA raporunda deniliyor ki bunun emrinin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından verildiği ifade ediliyor. Bu konuda Trump işte CIA ile Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini, ondan sonra açıklama yapacağını söyledi. Sonra işte bu cinayetten bütün dünyanın sorumlu olduğunu beyan etti vesaire. Bu tür açıklamalar geliyor ama bir taraftan da Trump'a kendi medyası tarafından, Amerikan medyası tarafından çok sert eleştiriler yöneltiliyor bu konuda. Suudi Arabistan'ın parayı verip kendi istediğini söylettiğini ifade ediyor medya. Bu konuda neler söylemek gerekir? CIA raporu bu yönde ama ne zaman kabul edilir? Veliaht Bin Selman'ın bu konuda ileriye dönük neler yapacağına dair, ne olacağına dair neler söylersiniz?
Şimdi bu cinayetle ilgili, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olayların perde gerisinde neler döndüğünü en iyi bilen, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun ilgili birimleri ise en az onun kadar, belki daha fazlasını CIA bilir.
Evet.
Yani bunu aksini düşünmek bile imkansızdır. O halde normal sıradan dünya vatandaşı, 7-8 milyara yakın dünya insanlığına sorulsa, 5 milyarı eğer birazcık haber dinliyor, gazete okuyorsa, bunun arkasındaki kişinin Veliaht Prens Selman'ın oğlu olduğunu, MSB'nin olduğunu bilir.
Evet.
Peki Amerika niye amiyane tabirle kıvırıyor şu anda, çark ediyor, bütün dünya suçludur diyor. Yani suçu bütün dünyaya yaymaya çalışıyor. Trump'ın şöyle bir özelliği var. Aslında ben o özelliğini seviyorum. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri 1770'li yıllardaki kurulduğu günden bugüne kadar size %100 bir şey vermeyecekse bile onu verecekmiş gibi yapıyor. İşte temsilciler meclisinden çıktı ama kongrenin kararını bekleyelim. Kongrenin kararı olumlu çıkarsa bir de Pentagon'un görüşünü alalım. Pentagon'un görüşü olumlu olursa bile bir de CIA'nin ne diyecek? Yani böyle top çevirirler. Yani bir şey yapmayacaklarsa yine yıllara yayarlar. Sizi zaten canınızdan bezdirip o işi yine yapmazlar. Fakat Trump bunu çok cesurca, yani tırnak içerisinde mertçe söylüyor. Diyor ki biz diyor Suudi Arabistan'a diyor silah satabilmek için göbeğimiz çatladı diyor.
Evet.
Gittik diyor, haracımızı aldık, silahı sattık diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki Suudi Arabistan'a ambargo uygulayın. Yani bu diyor ticari bir mantıkla olabilecek bir şey değil. İkincisi diyor Suudi Arabistan orada diyor İsrail'in güvenliği açısından diyor ve yeni bu veliaht prensin diyor önümüzdeki 20-30 yıl iş başında kalırsa diyor, İsrail'in güvenliği, Amerikan Orta Doğu'daki çıkarları, bir de Suudi Arabistan bizim işte petrol üretimini arttır dediğimizde arttırıyor, indir dediğimizde indiriyor ve dünyadaki petrol piyasasını düzenlememizde en yakın partnerimiz. Şimdi böyle birisine biz diyor ambargo uygularsak diyor, evet, ahlaki nedenlerle, bakın tırnak içinde, ahlaki nedenlerle böyle bir ambargo uygularsak bu Amerikan ekonomisine zarar verir diyor. Amerikan çıkarlarını zedeler, oradaki İsrail'in çıkarlarını zedeler. O halde diyor bizim derdimiz ahlaki olmak, dürüst olmak, hakikatin peşinde olmak değil, çıkarlarımızın
peşinde olmak.
Peşinde olmak. Trump bunu, yani aslında Trump'ın işte o güzelliğini ben seviyorum, mertçe direkt olarak söylüyor. Ya bizim için diyorum ahlaki erdem, değer vesaire değil. Bir kapitalist firmanın yönetilmesinde olduğu gibi Amerikan çıkarları neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız diyor. Şu anda bu olayın üstünü örtmek ve mevcut ekiple yolumuza devam etmek bizim çıkarımızadır ve bunu da böyle yapacağız. Gerekirse bütün dünyaya bunu boca edeceğiz diyor ve öyle yapmaya başlıyor. Bütün insanlık suçludur bundan diyor.
Mesele bu diyor.
Evet, mesele bu.
Peki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın G20 zirvesine katılacağı ifade ediliyor. İlk ziyaretinde bu arada bu hadiseden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış Bin Selman. Önümüzdeki günlerde de Arjantin'de G20 zirvesine katılacak. Orada Muhammed Bin Selman'ın meşrulaştırılmaya çalışılacağına dair kaygı var uluslararası medyada. Mesela Trump görüşeceğini açıkladı. Putin'in de yine Muhammed Bin Selman'la görüşeceği duyuruldu. Bu konuda neler söylersiniz hocam?
Şimdi Suudi Arabistan petrol gelirlerinden dolayı elinde böyle hani keş, nakit para birikimi olan bir ülke. Ve dünyada da bu kadar nakit krizinin olduğu bir dönemde herkes Suudi Arabistan'a bir şeyler satıp o paradan nemalanmaya çalışıyor. Bu nedenle Rusya ve Çin başta olmak üzere İngiltere'si, Fransa'sı, bütün batı ve doğuda ne kadar işte böyle o G20 üyesi ülkeler varsa hepsi Suudi Arabistan'la iş yapmak için sıraya girmiş durumdalar. Yani bunlar bir tribünlere söylenen sözler vardır. Ya ayıptır, insanlığa sığmaz filan ama iş ekonomiye gelince de hani bu çöl Davos'u dediğimiz şeyde anlaşmalar imzalanıyor ama beyanatlara bakıyorsunuz Suudi Arabistan'ı kınıyoruz, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunlar insanların vicdanını birazcık dindirmeye yönelik tribünlere söylenmiş sözlerdir ama iş böyle silah satışı, büyük milyon dolarlık, evet, milyar dolarlık ihalelerin paylaşımına gelince hiç kimse bunu, evet, dikkate alacağını sanmıyorum.
Burada tabii en ahlaki davranan ve dik duran Türkiye oldu. Bu konunun üzerine gidiyor ve Suudi Arabistan'ı bu noktada sıkıştırıyor. Doğru beyanat vermesini sağlıyor ki bugüne kadar böyle oldu. Ama bunun neticesi de Suudi Arabistan'da farklı algılanıyor. Suudi Arabistan medyasında Türkiye düşmanlığı pompalanıyor hocam. Bu konuya da herhalde
şimdi
bir değinmek
Suudi
lazım.
Suudi Arabistan medyası veya Birleşik Arap Emirlikleri medyası veya Mısır medyası dediğiniz medya şöyle. Mesela Sisi darbe yapınca ilk iş olarak İhvan-ı Müslim taraftarı olan ne kadar yayın organı varsa ertesi gün hepsini kapattı.
Evet.
Suudi Arabistan'da da kraliyet ailesine veya kralın uygulamalarına aykırı gelebilecek ve onun hoşuna gitmeyecek herhangi bir medya zaten yayın yapamaz orada. Şimdi dolayısıyla da oranın işte siz istihbarat başkanını, adli tıp kurumu başkanını ve benzerin hepsinin 17 kişilik bir grupla gelip burada bir cinayete bulaştığını söylüyorsunuz. Elinizde sağlam deliller var. Evet. Şimdi oradaki medyayı elinde tutan kraliyet ailesinin bir kişisi ne yapacaktır? Bunu karşı saldırıya geçmek için sizi kötüleyecek. Onlara bir takım bilgi kırıntıları verip arkasından halkın kamuoyunu oluşturmaya çalışıyor. Yani oradaki mesela Arapça bilen arkadaşlar takip ediyorsa bilirler. Beytullah Bey'le de biz bunu geçen hafta konuştuğumuzda. Evet. Yani bir haber Mısır medyasında çıkan bir haberin aynısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynısı Suudi Arabistan'da çıkıyor ve değişik medya kanallarında sanki bir masada hazırlanmış haberin diğer kanallara servis edilmesi şeklinde. 28 Şubat'ta briefingler olurdu da ondan sonra gazeteler aynı manşeti atardı. Oradaki hadiseleri böyle değerlendirmek lazımdır diye düşünüyorum.
Peki. Tabii ABD İsrail ilişkisi, ABD Suudi Arabistan İsrail dengesine bakalım çok fazla bu konudan ayrılmadan. Az önce siz de bahsettiniz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan olmasaydı İsrail zor durumda kalırdı açıklaması yansıdı medyaya. Bir de Golan Tepesi konusu Birleşmiş Milletler'de gündeme geldi. Bu konuda ABD daha önce çekimser kalıyordu ama ilk defa geçen hafta yapılan oylamada yani Golan Tepesi'ni işgalinden dolayı İsrail'in kınanması konusunda ABD net tavrını ortaya koydu ve karşı çıktı bu tür bir karara. Bu konu hem ABD, Suudi Arabistan, İsrail üçgeninde nasıl değerlendirilmeli?
Şimdi Birleşmiş Milletler'in kuruluş felsefesinde şu var. Ülkelerin mevcut yasal sınırları silah zoruyla değiştirilemez. Ama İsrail 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Sina Yarımadası ile birlikte Gazze Şeridi'ni, Batı Şeria'yı, bunları Ürdün'den, Ürdün toprakları iken işgal etti. Golan Tepeleri ise Suriye topraklarıydı. Evet. İşgal etti. Golan Tepelerinin özelliği su kaynakları bakımından zengin bir bölge ki Orta Doğu coğrafyası sıcak, kurak bir iklimdir. Evet. Su bazen petrolden de önemli bir emtia haline geliyor. Bu su kaynaklarının üzerine çöktü şu anda. İsrail'in tükettiği, Kuzey İsrail'deki kullanılan suyun büyük bir bölümü bu Golan Tepelerinden geliyor. Ve Birleşmiş Milletler o günün şartlarında Amerika bu kadar İsrail yanlısı bir politika izlemiyordu. İsrail'i kınayan bir karar çıkarttı. Yani buradan git de demiyor yani. Kınıyor. Amerika o zamanlar çekimser kalmıştı. Şimdi diyor ki veto edeceğim. Artık kınanmanı da istemiyorum. Gönlüm razı olmuyor diyor. Yani artık 67'den bu yana geçmiş 50 sene diyor. Artık bunu...
Evet, Golan'ı İsrail'e veriyor yani bir nevi.
Yani şey olarak hukuken veremiyor ama en azından diyor her sene senin diyor kınanmana da gönlüm razı değil diyor. Bunu da veto ediyorum. Evet. Olay bu.
Peki hocam. Şimdi ABD'den konu açılmışken devam edelim ama Türkiye-ABD ilişkilerine bakalım. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bir açıklaması oldu. Ne diyor Mattis? Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını söylüyor. Bu konu gündemde. Buna dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu bugün. Onu da paylaşalım. ABD'nin sınıra gözlem noktaları kurmasına ilişkin Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusundan tehdit gelirse gereğini yaparız mesajı ABD'yi rahatsız etti. Ondan dolayı böyle bir adım atıyorlar diyor. Aslında Mattis ne demek istiyor burada? Yani bu gözlem noktaları kime hizmet edecek hocam? Bunu soralım.
Şimdi bizim Türkçemizde güzel bir söz var. Ne şiş yansın ne kebap hesabı. Şimdi Amerika bir taraftan hem Membiş'te Türkiye'yi oyalıyor hem de Fırat'ın doğusundan herhangi bir şekilde güneye, Suriye'nin kuzeyindeki o PKK, YPG mevzilerine bir askeri harekatı engelleyebilir miyim ümidiyle gözlem noktaları koyacağız. Ve buradan size herhangi bir terör saldırısı falan olacak olursa ben şeffaf bir şekilde bunları gözleyip size istihbarat vereceğim diye Türkiye'ye bir havuç uzatıyor.
Evet.
Muhtemelen bakınız ki bunu YPG tarafına da dönüp bak ben buraya gözlem noktaları kuruyorum ve Amerikan bayrakları çekiyorum. Artık Türkiye öyle kolay kolay buraya sınır ötesi harekatı yapamaz. Bu şekilde Türkiye tarafından gelebilecek tehditlere karşı bak ben kendimi siper ediyorum. Hadi aslanlarım siz de Rakka'da, Deir ez-Zor'da vesaire orada bizim bekçiliğimizi ve tetikçiliğimizi yapmaya devam edin. Ki ikincisi daha muhtemel bir şeydir. Evet. Yani Amerika son zamanlarda bir akıl tutulması yaşıyor. Yani sanıyor ki masa başında kurdukları bir takım kurguladıkları senaryoyu bu coğrafyadaki insanların hiç düşünmeden, muhakeme etmeden, hani Kur'an-ı Kerim'ini akletmiyor musunuz ifadesi var. Hiç akletmeden kabul edebileceğimizi düşünüyor. Yani üç tane teröristin başına işte milyon dolarlarca ödül koymuştu. Ama kendi besleyip büyüttüğü teröristler Suriye'nin kuzeyinde, evet, YPG'liler, onlar bizim kanımız canımız diye pankart asıp yollarda yürüyorlar. Yani siz daha kendi eğitim verdiğiniz, silah verdiğiniz teröristlere bunu kabul ettirememişsinizdir de Türkiye'ye nasıl bunu, hı hı, yutturacaksınız? Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bu insanların bir de bu yani o YPG'lilerin, oradaki PKK'lıların elinde silah varken boş durmama gibi bir hastalıkları da vardır. Er ya da geç yani sağ solu taciz edecektir. Türkiye'de eylem yapmak isteyeceklerdir, hı hı, ve Türkiye bunları herhangi bir şekilde suçüstü yakaladığında hiç gözünün yaşına bakmadan operasyon yapacaktır. Amerika o zaman ne yapacaktır onu merak ediyorum. Yani bir taraftan işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire, yani böyle haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor. Mesela Venezuela'yı terörü destekleyen ülkeler listesine almayı düşünüyormuş.
Evet.
Peki Venezuela ne yaptı da terörü destekliyor derseniz, Suudi Arabistan'dan daha çok petrol rezervlerine sahip, evet, bir ülke. Ama çok uluslu şirketleri çıkardı. Ben buranın petrolünü kendi ülkemin, kendi insanımın menfaatine kullanacağım dedi Chavez. Chavez'den sonra Maduro da aynı şeyi söyledi. Oradan herhangi bir komisyon ve haracını alamadığı için adamlara teröristsin diyor. Evet. Ambargolar uyguluyor ve ülkeyi açlığa, fakirliğe mahkum etti. Şu anda Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerinin üzerinde oturuyor. Fakat
kullanamıyor.
Ve burada Türkiye'de herhangi bir şekilde İslami faaliyetlerde bulunan bütün vakıf derneklere şunu söylüyorum. Dünyada şu anda İslami tebliğ yapabilecek en mümbit coğrafya Venezuela'dır. Çünkü Maduro bile o bizim Diriliş Ertuğrul'un kostümlerini giyerek filmleri seyrediyor. Evet. Türkiye hayranlığı var, Erdoğan hayranlığı var, İslam dünyasına karşı sempatiyle bakış var, Filistin, evet, davasına sahip çıkıyor. Ve İspanyollar hasbelkader bunlara Katolik yapmışlar ama, evet, Batı'nın bütün uygulamalarından da artık iğreniyorlar. İşte, hı hı, böyle bir ortamda nasıl ki Osmanlı'nın Balkanlara gittiğinde Boşnaklar topyekin Müslüman olmuşlar. Yani İspanyolca bilen Müslümanların o coğrafyaya gidip çok anlatmaları hızlı bir şekilde bir irtibat kurması gerekir. Orada çok mümbit bir, evet, İslam'a susamış bir insan kitlesi vardır. Bunu bir parantez, hı-hı, antiparantez olarak burada vurgulamak, peki, istiyorum.
Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir Venezuela ziyareti olacak. Bunu da
daha ayrıntılı konuşuruz.
Evet. Hocam ara vermemiz gerekiyor. Aranın akabinde kaldığımız yerden son bölümümüzde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına yeniden hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, geçen hafta önemli bir buluşma gerçekleşti. Önemli bir adım atıldı Türk Akım Projesi kapsamında. Hemen bu konuyla başlayalım bu bölümümüze. Türk Akım Projesi deniz bölümü tamamlandı ve bu projenin deniz bölümüne döşenecek son boru da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla indirildi. Artık karadan bu işlemler devam edecek ve Putin artık sık sık Türkiye'ye gelmeye başladı ve hakikaten Rusya-Türkiye arasında önemli bir bağ kuruldu, önemli işler görüyor. Bu konuya değinelim, hem bu Türk Akım Projesi'ne hem de Putin-Erdoğan görüşmesine neler konuşulmuş olabilir, neler yansıyacak bu görüşmeden önümüzdeki günlerde kamuoyuna.
Şimdi dikkat çekmesi açısından bir noktayı söyleyeyim.
Buyur.
Putin'le Erdoğan 2018 yılında 6 defa görüşmüşler.
Evet.
Yani 3'ü karşılıklı ziyaret, 3 tanesi de uluslararası konferanslarda bir araya gelmişler. Şimdi ortalama olarak bir İstanbul içerisindeki bir akraba bile 6 defa birbiriyle bir yılda görüşemiyor.
Evet.
Yani buradaki ilişkilerin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini vurgulamak için, hı-hı, söylüyorum. İsterseniz bu doğal gaz hadisesinin, evet, hikayesini kısaca, buyurun, bir özetleyelim. Ondan sonra bugünü, hı-hı, ne konuşalım. Türkiye 1984 yılında ilk defa Turgut Özal zamanında, o zamanlar Rusya yoktu, Sovyetler Birliği vardı.
Vardı, evet.
91'de dağıldı Sovyetler Birliği. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ile 25 yıllık doğalgaz anlaşması yaptı. Ve bu anlaşma neticesinde döşenen boru hatları 1987'de Batı hattından doğalgaz akımı başladı. Bu Ukrayna üzerinden geliyordu. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Türkiye'ye geliyor idi. Önce Hamitabad'a, sonra Ambarlı'ya, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergahını izleyerek 1988'de, ben o zaman Ankara'daydım, ilk defa Ankara'ya doğalgaz ulaştı. Ve Türkiye 80'li yılların sonunda doğalgazla tanıştı. Ve bu doğalgazın kapasitesi 14 milyar metreküptü yıllık.
Evet.
Sonra 1910 yıl geçti. 1997 yılında Mavi Akım projesi gündeme geldi. O zamanlar üçlü koalisyon vardı Mesut, evet, Yılmaz'ın başbakanlığı sırasında. ABD buna hayal dedi. Karadeniz'in altından boru mu döşenir dedi. Yani böyle absürt şeylerle uğraşmayın. Önce işi sulandırdı. Sonra karşı çıktı ama bütün bu muhalefetlere rağmen, yani 90'lı yılların yapılan en olumlu icraatlarından biri oldu. Mavi Akım projesinin anlaşması imzalandı. Bu Mesut Yılmaz Başbakanlığı, evet, döneminde 97'de ve 2005 yılında da gaz Samsun'a geldi. Karadeniz'in altından, dünyada bir ilkti bu. Ve o zaman başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan zamanında da gaz önce Samsun'a, oradan da Çorum Kırıkkale üzerinden Ankara'ya getirildi. Bu batı hattıyla bu mavi akım birleştirildi. Yani, evet, bu interconnected sistem var ya, elektrik hattı da, evet, buna benzer bir şey. Bu da 16 milyar metreküptü. Yani birincisi 14 milyar metreküp, bu da 30 milyar metreküplük bir şeydi. Fakat Rusya ile Ukrayna'nın arası bozulunca, işte bu Kırım meselesi, daha önceden de Sovyetler Birliği zamanında Ukrayna, evet, Sovyetlerin ekmek sepetiydi. Bütün gıda ürünleri, Ukrayna çok geniş tarım topraklarına sahip. Buna karşılık petrolü, doğalgazı da Rusya üzerinden geliyordu. Fakat o 90'lı yılların herci merci sırasında Ukrayna ekonomisi kötü duruma düşünce Rusya'ya epey bir borçlandı. Rusya da doğalgaz alacaklarını tahsil edemeyince Ukrayna'nın gazını kesti. Ukrayna da kendi gazı kesilince, kışın ortasında ben soğukta kalıncaya kadar dedi, öbür hattan, yani Türkiye'ye, Romanya'ya, Balkanlara gidecek gazı çekti, kullandı. Ve sonuçta Türkiye'de kışın ortasında bir takım işte elektrik kesintileri, yaşandı, gaz sıkıntısı vesaire oldu. Sıvılaştırılmış doğalgaz, LPG teminine gitti. O da çok daha pahalı. Yani her kış bu sancılı süreç yaşanmaya başlamıştı, evet, Türkiye'de. Çünkü batı hat normal şartlarda akım olsa bir problem yoktu. Mesela geçen yıl Türkiye 55 milyar 250 milyon metreküp doğalgaz tüketmiş ve bunun %51.8'ini Rusya'dan satın almış. Yani Türkiye 55 milyar küsur doğalgaz tüketiyor. Çok az bir kısmını hani bir gitmiştik Akçakoca.
Evet.
Orada bir radyomuzun da bir şey
program olmuştu.
O Akçakoca açıklarında az bir miktar doğalgaz çıkarıyoruz denizden ama %99'unu biz yurt dışından ithal, evet, ediyoruz doğalgazın. Şimdi Türkiye kullandığı elektriğin %37'sini de doğalgaz santrallerinden elde ediyor. Yani biz işte rüzgardan, barajlardan elde ediyoruz, evet, kömür yakıyoruz ama %37'sini de doğalgazdan. Şimdi böyle bir durumda yaktığımız elektrikten Türkiye'nin bütün ısındığımız doğalgaza kadar yarısından fazlasında Rusya'ya bağımlı durumda. Ama uçağını düşürdüğümüz zamanda bile, Türkiye'ye bunca husumet beslediği dönemde bile vanayı kapatmadı Rusya. Çünkü bu ülkeler arası karşılıklı bir bağımlılığın göstergesi. Gelelim Türk akımına.
Evet.
Bu Türk akımı dediğimiz hadise bu Karadeniz'in kuzeyinde Anapa bölgesinden deniz altına giriyor. Ve Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy terminaline ulaşıyor ve dün boğazdan geçen o dev boru, evet, döşeme gemisi birinci hattı tamamladı. Bu birinci hattın şeyine baktığımızda, kapasitesine baktığımızda 15 milyar 750 milyon metreküplük birinci hat. bu evet. birbirine paralel iki hat olacak. Bu hat tamamlandığında ki verilen rakamlar 2019'un sonunda geldiği zaman ne olacaktır? Türkiye artık Ukrayna gazı kesti mi? Kesmedi mi? Ya işte Balkanlar üzerinde bir arıza mı oldu? Kış boyunca böyle bir kabus görmekten kurtulacağız. Evet. İkincisi, ikinci paralel hat döşendiği zaman Yunanistan ve Bulgaristan arasında bir takım işte gizli kapaklı anlaşmalar yapılmaya çalışıyor Rusya. En sonunda sanırım Bulgaristan'la bu iş kotarıldı. Bulgaristan'dan Sırbistan'a, oradan bütün Balkan ülkelerine ikinci hattan da gaz satışı yapılacak. Türkiye bir de geçiş ücreti alacak buradan.
Evet.
Dolayısıyla bu Türk akımı hadisesinde Türkiye bir enerji güvenliği yönünden rahat edecek. Artık gaz kesildi mi kesilmedi mi söz konusu
derdine
olmayacak. İkincisi de Balkanlara gidecek gaz da artık Türkiye üzerinden gidecek. Böylece Rusya Ukrayna hattını bypass etmiş oldu. Ve bu işten en çok zarar gören Ukrayna oldu. En çok karlı çıkan ülkede Rusya ve Türkiye oldu. Memlekete millete hayırlı olsun diyelim. Çünkü gelecekte en stratejik iki konu vardır. Ben bunu biri tarım, diğeri enerjidir. Tarım ve enerji güvenliğiniz yoksa geleceğiniz tehdit altında demektir. Çünkü insanların boğazı yemeden durmaz. Elektriği kestiğiniz zaman asansörünüz de çalışmaz, bilgisayarınız da çalışmaz.
Evet.
Aracınızın o enerji, yani kullandığınız benzin de bir enerjidir. Dolayısıyla yani taş devrine geri dönmüş olursunuz. Bu önemlidir. Arz güvenliği, bakın. Satın almaktan bahsetmiyorum. Paranız da olsa adam vanayı kapattığı zaman tekrar doğalgaz öyle akşamdan sabaha boru hattı döşenmiyor. Bu için arz güvenliği yönüyle önemli bir adım
hocam.
Atıldı. Bu yönüyle de bütün emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü Türk-Rus yakınlaşması ve bu gaz hatları sadece boru hatlarına gaz taşınmıyor ve iki ülkenin birbirine karşılıklı bağımlılığı söz konusu olacak. Bundan sonra Türkiye ile Rusya istese de kavga edemez. Yani bu karşılıklı bağımlılık
daha da arttı.
Daha da artıyor.
Bu konuda Rus emekli general ve askeri uzman Alexander Vladimirov'un bir açıklaması var. Rusya ve Türkiye sağlıklı diyalog kurarak yeni dünya düzenini beraber inşa ediyor demiş.
Evet.
Katılır mısınız?
Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu gerek Rusya ile olsun, gerek diğer dünya ülkeleriyle. Yani siz savaşmak istemiyorsanız, kavga etmek istemiyorsanız mümkün olduğunca birbirinizle karşılıklı bağımlılık ilkesi. Yani siz gaz almadan yapamıyorsunuz. O da sizden o parayı almadan işlerini sürdüremiyor. Dolayısıyla bütün ülkelerle bu şekilde karşılıklı bağımlılıkla ticaretimizi, turizmimizi, ekonomimizi bir entegre yaparsak siyasiler kavga edecek olsa akil insanlar, iş adamları devreye girip bir ortak çözüm bulurlar. Ama hiçbir ticari, kültürel, ekonomik bağınız yoksa yoktan sebeplerle savaş bile yaparsınız.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuydu. Bizi aydınlattınız. Bir başka gelişmeyle devam edelim. Avrupa Birliği İngiltere, Avrupa Birliği İtalya arasında yaşanan bir anlaşma, gerilim var. Öncelikle AB ve İngiltere Brexit'te gelecekteki ilişkileri belirleyecek taslak belge üzerinde anlaşmışlar. Bu yönde bir gelişme var. İngiltere'yi ne bekliyor? Bunu konuşalım. Öncelikle bir de Avrupa Birliği'nden İtalya'ya da bir soğuk duş var. AB İtalya'nın 2019 bütçe taslağını reddederek disiplin süreci başlatma kararı almış. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Buyurun.
İkinciden başlayalım isterseniz. Daha o kısa. Şimdi Avrupa'nın İtalya, Yunanistan, İspanya gibi güney kanadında olan ülkeler Avrupa Birliği fonlarından 80'li yıllardan bu yana bolca milyarlarca dolar ucuz kredi aldılar. Bunun bir kısmını yatırım yaptılar, bir kısmını da harcadılar. Şu anda borçlarının taksidi geldiği zaman ödeyemiyorlar. Yani gayri safi milli hasılasının %130'u kadar borcu var İtalya'nın. Yani şöyle düşünün, bir aile düşünün, 100 bin lira yıllık geliri var, 130 bin lira da yıllık ödemesi gereken taksiti var. Şimdi İtalya'nın durumu bu. Böyle olunca da bütçe disiplinine uymuyor İtalya. Uymarken de gösterdiği gerekçe şu. Diyor ki bütün Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu coğrafyasından sandala, gemiye binen benim ülkeme geliyor. Üzerimde çok fazla mülteci baskısı var. Dolayısıyla ben bu bütçe disiplinine uymayacağım diyor. Avrupa Birliği komisyonda diyor ki yani sen böyle bir istisna olamaz, sana yaptırımlar uygulayacağım. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylarda, yıllarda patlak verecek bir konu. Yani kuzeyde disiplinli çalışan, tasarruf yapan İskandinav ülkeleri, işte Germen grubundan evet. ülkeler var, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İngiltere gibi gerçi çıkıyor. Ülkeler var, Hollanda gibi ülkeler, bir tarafta da bu şekilde var. Bu gelecekte Avrupa Birliği'nin bir açmazı. Evet. Gelelim Brexit konusuna. Şimdi Avrupa Birliği 1958 Roma Anlaşması ile kurulduğunda 6 ülke vardı. Almanya ile Fransa, İtalya, bir de Benelux ülkesi dediğimiz Hollanda, Belçika, Lüksemburg. Uzun süre bu birliğe İngiltere girmek istedi ama Fransa bunu engelledi.
Evet.
Sonra çok uzunca bir yıllar sonra 70'li yıllarda İngiltere, İrlanda ve Danimarka girdi. 6'lı 9 oldu. Daha sonra işte İspanya, İtalya, Portekiz girdi. 12 oldu. Arkasından İsveç, Finlandiya, Avusturya girdi. 15'li grup oldu. Yani Sovyetler bir dağılmadan Avrupa Birliği bu şekilde hı-hı. şekillendi. Fakat Avrupa Birliği hep şekillenirken kömür ve çelik işbirliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği'ne dönüşürken hep genişlemeyi, birlik içerisindeki uyumu, karşılıklı işte işbirliğini geliştirmeyi, sınırları geçersiz kılmayı, ortak para hepsini başardı ama bu evlilik müessesesi gibi düşünelim. Yani kız isteme ritüelinden düğüne ve evlilikteki kişilerin rollerine kadar her şeyi düşündü de boşanma olunca ne olacak? O böyle konuşma. Bir hukuk yok. Evet. Şimdi İngiltere dedi ki ya bu benim artık zararıma işleyen bir kurum, ben çıkmak istiyorum dedi. Referandum yaptı ve çıktı. Hı hı. Fakat şu anda Avrupa Birliği bir noktada tıkandı. Bu Brexit kararıyla birlikte şimdi İngiltere tazminat ödeyecek mi? Ödeyecekse ne kadar ödeyecek? Sonra şu anda İspanya ile İngiltere arasında çıkan bir problem var. O da Cebeli Tarık. Mesela sevgili dinleyicilerimiz belki bilmiyorlardır. Şimdi Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na bağlanan Cebeli Tarık Boğazı var. Bu boğazın İspanya tarafında bir çizgisel şerit olarak Cebeli Tarık diye bir ülke var. İngiltere'nin kontrolünde. İspanya kendi kıyılarını, şöyle düşün, İstanbul Boğazı'nın bir Üsküdar yakası, bir karşıda Beşiktaş tarafı var evet. diyelim. İspanya kendi tarafını İngiltere'ye kaptırmış.
Evet.
Gibraltar, Cebel Tarık. O da tutmuş Fas tarafından Ceuta diye bir bölgeyi işgal etmiş ve Cebeli Tarık Boğazı'nın Afrika tarafını İspanya tutuyor. İspanya tarafında İngiltere tutuyor. Şimdi İspanya diyor ki madem diyor İngiltere birlikten çıkıyor ama diyor Cebeli Tarık'ın Avrupa Birliği üyeliği devam edecek diyor. Yoksa ben bunu onaylamıyorum diyor.
Hadi bakalım.
Şimdi yani evet. hiç göze görülmeyen, çünkü diyor burası benim toprak parçam. Şimdi tekrar burası da ayrılırsa İngiltere'nin daha çok kontrolüne girer. Öbür türlü hepimiz Avrupa Birliği ülkesiyken problem yoktu. İkincisi Kuzey İrlanda, İrlanda ile İngiltere arasında İran'ın 10 yıllarca süren silahlı eylemi vardı. İran ile nasıl silahlar sustu. Sınırlar anlamsızlaştırıldı. Dedi ki zaten ikisi de Avrupa Birliği'ne girdi. Artık İrlanda'da fiziki bir sınır olmayacak Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında. Şimdi ayrılınca Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır çekilmesi gerekecek. Bu da ayrı bir sorun. Yani bu şuna benziyor. Çiftler hadi boşanalım diyor. İkimiz de karşılıklı rızaya dair boşanmak istiyor ama bu defa çocuğun velayeti. Çocuğun velayetini birine veriyorsun. Hafta sonu görecek mi, görmeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi, mal paylaşımı. İngiltere'nin durumu evet. aynen buna benziyor. Yani tamam çıkalım dediler ama bu boşanma prosedürleri henüz evet. Avrupa Birliği'nde tam olarak olmadığı için şu anda Theresa May'i İngiltere'deki seçmenlerin büyük bir kısmı devletin o âli menfaatlerini Avrupa Birliği'nden çıkma uğruna peşkeş çektiğini, İngiltere'nin çok büyük zarara uğratıldığına dair İngiltere basınında Theresa May'e karşı çok büyük bir hınç ve öfke söz konusu.
Evet.
Öbür taraftan da Avrupa Birliği üyeleri de diyor ki ya bu İngiltere ne kadar oyunda mızmızlanıyor, cillazıyor filan derdik biz çocukken. Yani hep evet. böyle problem çıkarıyor. Yani madem ayrılıyorsun efendice ayrıl git daha düş yakamızdan diyor. Daha ne istiyorsun gibisinden. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun ayrı bir derdi var. İngiliz halkının. Çünkü herkesin beklentileri farklı. Evet. Kimin menfaatine zerre kadar dokunursam feryat ediyor. Yani doğu toplumları gibi tevekkül ehli değil bunlar.
Evet.
Dolayısıyla gelecekte daha 2019 Mart'ında gerçekleşecek bu ayrılma. O zamana kadar epey bir hırgür çıkacağı benziyor.
Peki hocam. Şimdi bir başka konuya geçelim. Afganistan merkezli hadiseler var. Buna bakalım. Öncelikle Afganistan'da bu hafta bir patlama meydana geldi. Bir mevlit programında yaklaşık 50 dolayında insan yine hayatını kaybetti. Afganistan'da yaşanıyor. Bu tür patlamalar son zamanlarda artıyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin ABD'deki yenilgisinden Pakistan'ı sorumlu tuttu. Pakistan işte vaktinde Bin Laden'in yerini tespit etmedi. Bu konuda bize yardımcı olmadı şeklinde Pakistan'a okları çevirdi bu kez Trump. Pakistan'da hemen ABD maslahat güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu yönde gelişmeler var. Bir de tabii bu insana verilen değer bakımından Yemen'deki hadiselere de yine bir ışık tutmak gerekir hocam. Maalesef Yemen'de çok ciddi insanlık dramı yaşanıyor. Bu konuları sizden dinlemek istiyoruz. Afganistan merkezi aynı zamanda gelişmeleri.
Şimdi Afganistan'da bir patlama oluyor. Üstelik orada din alimlerinin olduğu bir toplantıdan. Önce 40 kişi deniyor, sonra 55 kişiye çıktığı söyleniyor hayatını kaybedenlerin oranı. Ama medyada böyle vakaya diyeden basit bir haber gibi bir şöyle bir cümleyle geçiştiriliyor. Ama düşünün ki aynı bombanın bir batı başkentinde yani Kabil'de değil de Paris'te 55 kişinin hayatına mal olan bir bombardıman hadisesi olsa bunun dünyaya yansımaları nasıl olurdu? Hep söylüyoruz en ucuz Müslüman kanı dünyada.
Evet.
Yani önce biz birbirimizin kuyusunu kazmakla uğraşırken yani Türkiye'de bile sen şucusun sen bucusun gibisinden veyahut da işte Türkiye ile İran arasında, İran'la Suudi Arabistan arasında bakıyorsun her bütün İslam ülkesi birbiriyle kan davalı. Hatta bir miras yüzünden kardeşler bile birbiriyle kavgalı küs durumda günümüzde. Biz bu haldeyken bakıyorsunuz dünyada en ucuz Müslüman kanı olmasının sebebi bizim birbirimizle olan husumetimizin belki de diyeti olarak Cenab-ı Hak bizi bu şekilde zelil ediyor. Hı. Öncelikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Afganistan'da ve Yemen'de yaşananlar bir insanlık dramı tek kelimeyle. Şimdi Yemen'e bakıyorsunuz Arap Yarımadası'nın bir bölümü. Yani siyasi bir sınırdır Yemen, Suudi Arabistan sınırı, Yemen, Umman sınırı. Yani normal bir Arap Yarımadası var. Bu yarımada dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. Ve buradaki insanlar parayla adeta şey olmuşlar yani parayı nereye koyacağını şaşırmışlar. Bütün Amerikan bankaları, İngiliz borsası, New York borsası bunların paralarıyla dönüyor. Ama öbür tarafta insanlar temiz su bulamadığı için, gıda bulamadığı için açlıktan, susuzluktan kırılıyorlar ve kolera salgını almış başına gidiyor ve hala da savaş devam ediyor. Kimin neyin savaşını yaptığını da bilmiyor işin garibi. Yani Husiler bir tarafta, işte Suudilerin bombardıman yaptığı, Sünni aşiretler bir tarafta, orada kabileler arası mücadele bir tarafta ve Yemen o kadar fakir bir ülke, gariban bir ülke de değil. Yemen açıklarında, Aden Körfez açıklarında, Umman denizinde zengin doğalgaz yatakları da bulundu son 10-15 yıl içerisinde. Ama bir bakıyorsunuz unu var, şekeri var ama helva yapmaya sıra gelince mutfak
darmadağın
oluyor. Yani bunun bir vebali vardır. Bu yakından uzağa doğru belki bunun tozu bize kadar da geliyordur ama şu andaki o Körfez'deki ülkelerin hiçbiri orada ölen herhangi bir masum çocuğun vebalinden kurtulamayacaklardır.
Evet.
Yani bütün bu ümmeti Muhammed'in üzerindedir ama özellikle de o Arap Yarımadası'ndaki o ülkeler bu işin bir numaralı sorumlusudur ve suçlusudur diye düşünüyorum.
Evet,
yani yoktan sebepler bunlar hepsi.
Pakistan ABD gerilimine...
Şimdi Pakistan ABD geriliminde birçok sebep sayılabilir. Ancak bu benim kişisel görüşüm. Amerika Birleşik Devletleri ta Obama döneminden bu yana bir ittifak kurmak istiyor idi. Yani Sisi, Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanına Pakistan'ı da koymak istedi. Ve Pakistan 208 milyon nüfusu, silahlı kuvvetleri, atom bombasına sahip tek İslam ülkesi olması sebebiyle denklemi değiştirebilecek bir güce sahipti. Pakistan bu şeyin içine girmedi. Yani İsrail'e yan yana görülmektense bu, yoksa girmiş olsa epey bir ekonomik yardım da alacaktı. Ve Amerika ondan sonra, yani bu işin hikayesi 3-4 yıl geriye doğru gidiyor. Amerika ondan sonra sürekli olarak Sudan bahanelerle Pakistan'ı aşağılayan, Pakistan'ı suçlu gösteren, ta yıllar önce olmuş bitmiş olaylardan dolayı Pakistan'ı adeta töhmet altına bırakacak açıklamalar bulunup her defasında da Hindistan'ı önceleyip Pakistan'ı öteleyen uygulamalar yapmaya başladı. Ama bunun yegane sebebinin ben bu Sisi, Selman ve bu Nahaya'nın oluşturmuş olduğu evangelist, siyonist projenin içerisine fiili aktör olarak girmemesini, yani İran'a karşı, Türkiye'ye karşı kullanacakları o taşeron grubun içerisine girmemesinden dolayı bu işlerin başına geldiğini düşünüyorum ben. Peki. Bu benim kişisel görüşüm.
Son olarak ilginç bir hadiseyle noktalayalım programımızı. Gabon Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da kayboldu. Başlık bu, haber başlığı. Gabon evet. Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davos'a adlı zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti en son. Zirve sonrası Gabon Cumhurbaşkanı ortadan kaybolduğu, hastanede olduğu iddia edilse de aradan geçen neredeyse bir aylık sürede kendisinden somut bir haber alınamadı. Suudi Arabistan Büyükelçiliğine giren kayboluyor, cesedi bile bulunamıyor. Ülkeye giren devlet başkanı kayboluyor. Neler oluyor hocam?
Şimdi Gabon bir Afrika ülkesi. Bu Gine Körfezi çevresinde, Batı Afrika'da, Ekvator'a yakın bir ülke. Fakat Gabon kara parçası, çok dünyada ender bulunan ormanlarla kaplı. Kıyı gerisinde petrol var, az bir nüfusu var ve bu nüfusun çoğu da animist, yani ilkel dinlere tapıyor. %5-10'luk bir Müslüman nüfusu olmasına rağmen Müslüman bir aile yönetiyor Gabon'u. Evet. Yani Afrika'da tam tersi, yani nüfusunun yarıdan çoğu, ekseriyeti Müslüman olan ülkelerde hep Hristiyanlar iş başında iken, Gabon'da tam tersine %5-10'luk küçük bir Müslüman azınlık var. Ülkeyi yönetiyor ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyiydi.
Evet.
Bu Ali Bongo'nun. Yani Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Abdullah Gül ziyaret etti, Sayın Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Türkiye ile ilişkiler gayet samimiydi. Birden bir adamca Suudi Arabistan'da aynı bizim akıbeti Kaşıkçı oldu.
Evet.
Bu da enteresandır. Yani şimdi Kaşıkçı gibi bu adam Washington Post'ta yazılar yazmıyor. Gazeteci de değil. Çünkü evet. Batı'da gazeteci olmak şey, adam Kim Vurdu'ya gitti gibi inşallah
bulunur
diye ümit ediyoruz. Çıkar. Yani magazin mi, gerçek mi, yani hakikaten çok trajikomik bir olay.
Evet, peki hocam. Bu konuyla noktalayalım bu haftada programımızı. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı, değerlendirmeleriniz için. Ederim. Değerli dinleyenler, haftaya Medeniyet Coğrafyamız programında yeni konularla yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun.